baş tacı. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz Başkent Ankara'dan Baş Tacına. Didem Güner'i Özlem Öztaş birlikte hazırlıyorlar Baş Tacını. Sefa Aktan'la çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 telefon numaralarımız canlı yayındaki. Instagram hesabımızsa Baş Tacı alttan uzun çizgi. Bizi www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve eğer cep telefonunuzda TRT Dinle mobil uygulaması varsa kolaylıkla dinleyebilirsiniz.
Bir ben miyim perişan gecenin karanlığı?
Yalnızlar Rıhtımı'yla açtık programımızı. Nurlarda Uyusun, Erkin Koray, hepimizin gerçekten anılarında çok özel yeri olan bir sanatçı. Türk müziğinde bambaşka bir kategoride yer almak lazım Erkin Koray'ı. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün çocuklarımızdan bahsedeceğiz. Çocuğun güvenli gelişimi için en ideal ortam, hiç şüphesiz ki aile. Yapılan çalışmalar, ailenin çocuk üzerindeki ilk etkilerinin son derece önemli olduğunu gösteriyor. Anne babanın ve ailenin diğer bireylerinin çocukla olan etkileşimi, çocuğun aile içindeki yerini belirliyor aslında. İşte tüm bunları bir uzmanla konuşacağız. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi, Profesör Doktor Fatma Tezel Şahin bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
Hoş buldum. O kadar güzel bir giriş yaptınız ki ailenin çocuğun hayatındaki önemini kısaca aslında anlattınız.
Kesinlikle. Ama detaylar sizde tabii.
Lütfen. Çok teşekkür ediyorum öncelikle davetiniz için. Sizleri görmekten programınızı bundan sonra büyük bir keyifle takip edeceğim diye düşünüyorum.
Olur. Fatma Hocam, her şeyden önce aile kavramıyla başlayalım. Aile ve çocuk ilişkisiyle başlayalım. Aile bildiğimiz kadarıyla toplumun en küçük ne diyelim?
Kurumu. Evet. Yapı taşı.
Ve onun içerisinde bir de çocuklarımız var. İşte çocuğu, aile çocuğu nasıl etkiliyor? Buradan başlayalım olmazsa.
Şimdi dediğiniz gibi aile toplum için önemli bir kurum. Hı hı. Aile dediğimiz zaman evet anne, baba ve çocuklar hemen aklımıza gelen ilk tanımlar arasında. Ama ben bazen dersimde değiniyorum. Yani illaki aile deyince içerisinde çocuklar olmayabilir. Anne baba da bence bir aile. Anne çocuk da sadece bir aile. Hı hı. Çünkü günümüzde biliyorsunuz tek ebeveynli ailelerden söz ediyoruz artık. O yüzden biraz daha böyle anne baba çocuklardan oluşan aralarında biyolojik kan bağı olan kurum gibi değil. İşte anne baba, anne çocuk, baba çocuk, bazen büyük ebeveynler anne baba çocuk da olabiliyor. Tabii. Ama şunu unutmayalım ki toplumun en önemli yapı taşlarından biri. Çünkü ailede ne olursa görüyoruz ki ailenin özellikleri aslında bizim toplumumuzun da özelliklerini oluşturuyor. Evet, çocuklar için aile son derece önemli. Neden derseniz, çocuğun ilk içine doğduğu kurum aile. Evet. Şimdi deniyor ki çocuğun gelişiminde işte çevre etkisi çok önemli. Kalıtım mı önemli, çevre mi önemli? Ama çevrenin büyük bir etkisi olduğunu biliyoruz. Tabii. Ve çocuğun en yakın çevresi kim?
Ailesi,
annesi, babası, kardeşleri ve büyük ebeveynleri. Ailenin çocuğun hem gelişiminde önemli bir etkisi hem de eğitiminde önemli bir etkisi söz konusu. Gelişim dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? İşte çocuğumuzun bilişsel gelişimi, hareket gelişimi, sosyal duygusal gelişimi, bunların hepsi bizim için önemli gelişim alanları. Ve biz biliyoruz ki aile tüm bu gelişim alanları üzerinde etkili. Evet. Şimdi sosyal duygusal gelişim dedik. Ailede eğer duygularını ve düşüncelerini çocuk paylaşabiliyorsa aile içerisinde ve bununla ilgili önünde iyi bir rol model var ise kim bu rol model? Tabii ki anne baba. Çocuğumuzun sosyal duygusal gelişimi, bizim ona koyduğumuz kurallar, ona verdiğimiz, gösterdiğimiz bazı değerler. Ben hep şunu söylüyorum, değerler ailede öğrenilir. Bazı şeyler sonradan öğrenilmez. Sosyal duygusal gelişimini destekleyen bir aile yapısı içinde çocuk gelişiyorsa doğal olarak ne olacak? Kişiliği de iyi gelişecek çocuğumuzun. Değil mi? Tabii. Ya da işte babasıyla olan ilişkisi, annesiyle olan ilişkisi, sağlıklı iletişimi çocuğun zeka gelişimi üzerinde de etkili diyoruz.
Peki aile içi sağlıklı iletişimi nasıl tanımlayabiliriz?
Şimdi aslında aile içerisindeki sağlıklı ilişkinin en temelinde eşler arası ilişki var. Aile içerisinde bireylerin sözel veya sözel olmayan biçimdeki iletişim şekilleri, ilişkileri, işte dediğim gibi en temelde anne baba arasındaki ilişki. Evet. Sonrasında annenin çocukla, babanın çocukla ve çocukların da birbirleriyle olan ilişkisi aile içerisindeki sağlıklı iletişimin temelini oluşturuyor. Şimdi az önce dedim ki ailenin çocuğun gelişiminde etkisi olduğu gibi eğitiminde de son derece etkili. Önceden şöyle bir kanı vardı. Çocuğun eğitimi okula başlamasıyla başlar. Artık günümüzde bu düşünce bir kere geçerliliğini kaybetti.
Çok daha önce başlıyor.
Kesinlikle.
Değil mi hocam?
Çocuk doğduğu andan itibaren aile içerisinde çocuğun eğitimi başlar. Hı hı. Ve anne babalar çocuklarımızın ilk eğitimcileridir.
Ne zamana kadar sürecek peki bu?
Hayat boyu.
Hani hayat tamam boyu. Evlendiler falan da eğitim bitti artık yani.
Bitmiyor işte. Yani
onlar eşlere eğitsin artık bu zaten.
Yok. Ama o eşlerin de bir ailesi var. Doğru değil mi?
Tamam. Zincirleme
anne babaların, anne babaların çocukları üzerindeki etkisi. Büyük ebeveyn oluyorlar. Büyük ebeveyn olarak da hem kendi çocukları üzerinde hem de bu sefer torunları üzerindeki etkisi de devam ediyor. O yüzden ve şöyle en iyi yatırım çocuğa yapılan, daha doğrusu insana yapılan yatırım deniyor. Neden? Çünkü dönüşünü en hızlı aldığımız, gördüğümüz, değil mi? Bakıyoruz biz çocuklarımıza ne yatırım yaparsak onun hızlı bir dönüşünü görüyoruz. İşte bunun için de erken çocukluk yılları önemli. Erken çocukluk yılları döneminde de en önemli kurum ailedir diyoruz. Evet. O zaman özetle şunu söyleyebiliriz ki dinleyicilerimize, sizler çocuklarınızın hem gelişiminde hem de eğitiminde hayat boyu etkili olacaksınız.
Tabii. Aktif olmasak da yani bir zaman sonra aktif olma durumumuzu kaybedebiliriz.
Evet, ama bazen biraz kendimizi geri çekmemiz gerekecek.
Tabii, ama sonrasında bizim etkilerimiz devam edecek o yetişen bireyle beraber.
Aynen öyle. Yani aile içerisinde aldığımız eğitim, az önce demiştim değerler. Bunlar bizim hayat boyu etkileyecek şeyler.
Evet.
Bunları kaybetmeyeceğiz. Hatta bazen şunu bile söylüyorum ben. Bizler kendi anne babalarımızdan gördüğümüz bazı tutum ve davranışları da aslında öğrendiklerimizi de kendi çocuklarımız üzerinde uyguluyoruz. Ha tabii şöyle. Günümüzde inanılmaz hızlı bir değişim var demiştim az önce de. Her öğrendiğimizi de aynen uygulamıyoruz. Zaten bu çok da doğru olmaz.
Bazılarını beğenmiyoruz yani.
Evet, hani öyle de olabiliyor.
Anne babamızı da eleştirdiğimiz noktalar oluyor değil mi yetişkin olduktan sonra?
Ama o kadarı
sonra
da olması gerekiyor. Bu kadar hızlı bir değişim içerisinde değil mutlaka mi? Aramızda farklılıklar
nesil
olacak.
Nesil farklılıkları var bir kere.
Tabii ki.
Biz anne babamızla konuşamadığımız konuları şu anda çocuklarımızla konuşabiliyoruz.
Ve de çocuklarımız bizimle konuşabiliyor.
Konuşmak istiyor zaten.
Evet.
Evet, o esnekliği gösteriyoruz. Orada bir katılık vardı. Mesela yani ben kendi adıma söyleyeyim. Yani ben onlar gibi anne babam gibi ebeveyn bazı konularda olmamaya gayret ediyorum.
Evet.
Yani çocuklarıma daha fazla empati gösterip biraz daha onların yerine geçip olaylara bakabilme becerimi geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü o diyaloğun daha sıcak olacağını, daha bitimsiz olacağını düşünüyorum.
Çok haklısınız. Çünkü bir jenerasyon farklılığı var. Ben inanıyorum ki bizler nasıl kendi anne babalarımızdan gördüğümüz bazı şeyleri aynen uygulamıyorsak, tabii, farklılıklar varsa ne yapacak? Bizim çocuklarımız da bizden farklı şeyler yapacaklar. Ama evet temelde yine aileden edindiğimiz bazı şeyler de kalıcı olacak diye düşünüyorum. Çünkü az önce de bahsettim.
İyi olanları koruyalım.
Kesinlikle. Nasıl yani, güzel söylediniz.
Ya, o iyi. Evet. Bu temelde bunlar var. İşte doğruluk, dürüstlük mü? Ha, yalan söylememek mi aile içinde?
Evet.
Bunları koruyalım. Sonra ufak değişiklikleri, varyasyonları yaparız üstünde.
Çok güzel söylediniz. Çok doğrusunuz.
Evet. Şimdi bir taraftan hani aile de değişiyor dedik. Bir de geniş aile düzeni vardı eskiden. Şimdilerde biraz daha küçük hani siz az evvel hani anne baba bile değil dediniz. Anne çocuk.
Baba çocuk. Tek yani ebeveynli ailelerden bahsettik.
Biraz bu aile düzeni farklılıklarından da söz edelim hocam.
Evet. Şimdi artık baktığımız zaman aslında bu sadece Türkiye için değil, genel olarak bütün Avrupa ülkelerine veya işte Batı'ya baktığımızda da değişen bir aile yapısından söz edebiliyoruz.
Evet.
Ama sadece özelde Türkiye'deki değişen aile yapısından bahsedecek olursak, sizin de söylediğiniz gibi en temel olarak geniş aile yapısından çekirdek aileye doğru bir dönüş oldu. Artık çekirdek aile yapısının daha böyle gündemde ve sayısının da arttığını görüyoruz. Ama sadece ailede tabii bu geniş aileden çekirdek aileye bir geçiş söz konusu değil. Kadının eğitim hayatının artması, eğitimdeki artık bakıyoruz çoğu kadın üniversite mezunu. Kadının da artık eğitim seviyesinde bir artış. Kadının eğitim seviyesindeki artışla birlikte kadının da iş hayatında daha fazla yer aldığını. Bu da bir değişen aile yapısı özelliği. Evet, kadının eğitim hayatı ve bu artınca şöyle bir şey de çıkıyor karşımıza. Evlilik yaşında da daha ileriki dönemlerde.
Daha geç anne oluyoruz.
Evet, daha geç evlenme, öyle olunca daha geç anne olma. Bunlarla birlikte yine aile yapısında görülen, yine bizim Türkiye'de yine yapılan araştırmalar sonucunda boşanmalarda da bir artış söz konusu. Bu değişen bir aile yapısından bahsedebiliyoruz.
Evet. Peki o geniş aile kavramında çocukların büyümesi, çocuklarda ne tür olumlu özellikler gelişmesine ya da bir taraftan da olumsuzluklara sebep olabiliyor geniş ailede? İşte büyük ebeveynlerimizin örneğin olduğu bir ortamda çocuğun gelişmesi veya çocuğumuzu bir büyüğümüze emanet etmemiz de diyebiliriz. Farklı bir açıdan bakacak olursak, çekirdek aileye döndük ama çocuğumuzun bakımını sağlayabilmek için yine bir büyüğümüze emanet etmek. Bunun olumlu ya da olumsuzlukları nelerdir beraberinde getirdiği?
Şimdi aslında çekirdek aile yapısına dönmekle beraber çocuğa verilen değerde de bir artış olduğundan söz edebiliriz. Fakat geniş aile içerisinde de büyümenin çocuğa getirdiği bazı avantajlardan da bahsedebiliriz. Evet. Çünkü neden? Anne babalar aslında anne babalık bence çok üçgüdü değil. Tecrübelerle bazı şeyleri öğreniyoruz. Bazı hatalar yapabiliyoruz. O hatalarımızı sonrasında belki tekrarlamıyoruz. Ya da çocuklarımızın işte bakımında, eğitiminde, gelişiminde bazen tıkandığımız noktalar olabiliyor. İşte orada büyük ebeveynler devreye giriyor. Belki biz onlardan çok rahatlıkla karşılaştığımız bir problemle ilgili bize çözüm önerisi getirebiliriz. Şimdi bunun da bir tartışıldığı noktalar var. Deniyor ki, şöyle deniyor aslında. Tartışıldığı dediğim şunu söylemek istiyorum aslında. Hani geniş aile yapısı mı, çekirdek aile yapısı mı? Ya geniş ailenin de getirdiği çocuklara ve işte anne babalara bu tarz avantajları var gibi. Şimdi bunlar da aslında tartışılıyor. Evet, büyük ebeveynlerin bizim hayatımızda böyle bir yeri var. Ve büyük ebeveynlerin yine tüm dünyada şöyle de bir durum söz konusu ki genelde yetişkinlerin %70'i ve 80'inin torun bakımı görevini üstlendiğini görüyoruz. Yani büyük ebeveynlerin ister o geniş aile içerisinde yaşıyor olalım, ister çekirdek aile olsun, böyle bir gerçeğimiz var.
%70'i.
Evet, %70, %80'i.
Dünya geneli mi bu? Türkiye'de.
Yani bu aslında Batı ülkelerinde yapılmış olan bir çalışmada. Yani belki bakım verme nedenleri farklı olabilir.
Anladım.
Hani bizde genelde anne babalar çalıştığı için veya bazen boşanmış çiftler olabiliyor onlara destek olmak için. Ama yurt dışında bu biraz farklılık
ben
gösterebiliyor.
Evet, evet.
Örneğin diyelim ki lise döneminde anne olmuş ve orada büyük ebeveyn toruna bakım gösteriyor. Veya farklı olumsuz madde bağımlılığı olabiliyor. Orada büyük ebeveyn devreye giriyor. Ama nedeni ne olursa olsun genel olarak büyük ebeveynlerin çocuk bakımında böyle bir katılımı söz konusu.
İstekli ya da isteksiz.
Şöyle, onu da hemen sizi rahatlatayım aslında. İstekli veya isteksiz değil. Yine yapılan bir çalışmada büyük ebeveynlerin büyük bir oranı gönüllü olarak bakıyorlar. İstekliler. Hatta torun baktıkları için de mutlular.
Çok güzel.
Evet. Çünkü kendi çocuklarıyla olan bazı yaşayamadıkları duyguları çok rahatlıkla torunlarıyla yaşadıklarını ifade ediyorlar. Belli bir oranda da mutsuz olma durumu yok mu?
Var.
Evet, var. Şöyle, sosyal hayatlarının engellendiğini düşünüyorlar.
Evet. Ben öyle bir kitleyle karşılaşmışım.
Diyebiliriz. Evet. Ama bu konuyla ilgili biraz büyük ebeveynin torun bakımıyla ilgili biraz daha sizinle de sohbet etmek isterim.
Evet. Peki yani bizim çocuklarımıza şimdi orada bir ikilem oluşur mu? Bir farklı nesil, farklı grup, iki insan, farklı zamanlarda büyümüş, iki insan. Birisi ben bunun kitabını da okudum diyor genç evet, olan. Diğeri evet, ben el yordamıyla doğruyu buldum budur diyor. Şimdi kızcağız diyor, gelin diyor ki anne ama öyle olmaz, öyle yedirilmeyecek diyor. O diyor ki hayır, ben onunla çocuğuma böyle yapmıştım diyor. Burada da bir çatışma çıkar değil mi?
Kesinlikle. Yani zaten çatışmanın olmamasını beklemiyoruz. Oluyor. Çünkü neden? Çok büyük bir jenerasyon farkı var. Ve genelde de hani şöyle cümleler kuruyorlar ya o büyük ebeveynler.
Ne diyorlar?
Ben bilirim senin gibi ben kaç tane çocuk büyüttüm elimden, değil mi? Bu da biraz böyle aslında çok büyük bir iletişim engeline de sebep oluyor. Düşünsenize örneğin kendimden bahsetmek isterim. Hı. Şimdi ben bu işin uzmanıyım.
Evet.
Yıllardır çocuk gelişimi okumuşum. Evet. Bu işin yüksek lisansını yapmışım, doktorasını yapmışım. Ve
torun bakacağım.
Bilmiyorum. Onunla da ilgili şunu söyleyeyim. Yine araştırmalar bunu söylüyor. Hı. Hı. Büyük ebeveynler genelde kız çocuklarının torunlarına bakıyorlarmış.
Ha, hep anneanneciler.
Evet, bunlar. Biraz daha anneanneler gündemde.
Siz de erkek mi? Benim
evet, oğlum olduğu için ama derlerse ki sen bu işin uzmanısın derlerse
hiç karışmayacaksınız dersin. O koşulda bakarım ben.
İşte o şeye bakacağız. Şimdi ben mesela bir gün işten geldim. Oğlum daha ilkokula başladı. Buradan da anneme büyük sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. En büyük anneanneler diyorum. Annem sen olmasaydın ben bu kadar yüksek lisans doktoramı yapamazdım. Hep onu da söylüyorum.
Ne güzel.
Şimdi oturmuşlar birlikte. Hı. Oğlum öğretmeni çizgi çalışması vermiş. Oğlum çiziyor. İşte yanlış olursa anneannenin de elinde silgi. Anneanne siliyor.
Evet.
Sonra oğlum çiziyor. Anneanne düzeltiyor birlikte. Ben bunu böyle izledim. Sonra dedim ki anneme, anne biz seninle konuşabilir miyiz? Şimdi dedi ki ne oldu? Dedim ki eğer sen oğlumun yanında oturursan, hı hı, ve sen onun bütün ödevlerinde bu desteği verirsen, bu artık onun sorumluluğu olmaz. Senin sorumluluğun haline gelir.
Biz ikimiz.
Sen olmadığın zaman da benden aynısını bekler. Ama dedi akşama kadar çok yoruluyor zaten.
Canım.
Ben dedi size de böyle yapıyordum. Şimdi evet artık bazı şeyleri aynısını yapamayız. Ama bakın orada şöyle bir şey. Oturdum ve ben bunu annemle konuştum.
Evet.
Bizim eğer büyük ebeveynlerle, evet onlar bizim gibi belki kaç tane çocuk yetiştirdiler. Hı. Onları da anlamak lazım. Eğer açık bir iletişim olur ise bazı doğruları veya bazı yanlışları karşılıklı konuşabilirsek aramızda.
Evet.
Ya bak işte siz bunu böyle hatalı yapıyorsunuz. İşte hı-hı, karşılıklı birbirimize kırmadan, hı-hı, incitmeden, hı-hı, o saygı çerçevesinde ama hı-hı, açık konuşarak bunu birbirimize ifade edebilirsek o zaman o çatışmalar ortadan kalkacak. Evet, hı-hı, neden? Onların kendi yetiştirdikleri ve kendi doğru bildikleri bir çocuk gelişimi ve eğitimi söz konusu. Hı hı hı. Ama bizim de kendimize göre bir çocuk gelişimi ve eğitimi söz konusu. Hı hı. Şimdi buradan...
Kaldı ki sizinki doğru.
İşte tabii
yani,
ki.
Yani,
tabii ki.
Yani profesör, eğer, bakın ne diyorum, profesör doktor Fatma Tezel Şahin diyorum ben
çok
burada.
Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Eğer büyük ebeveynler bir kere... Kendi çocuklarının aile hayatını, yaşam biçimini öncelikle kabul ederlerse,
evet,
onların kendi ailesi içerisinde farklı kurallar olduğunu, bakın kendi ailesindeki kurallar değil, bizim de anne babalarımızın
tabii,
değil mi kendi kuralları vardı.
Tabii.
Farklı kuralları olduğunu
evet,
kabul ederlerse,
evet,
kendi çocuklarının ebeveynlik rolüne saygı duyarlar ise,
çok önemli.
Evet, onların çocuk yetiştirme biçimlerini eleştirmekten ziyade,
hı
hı, nasıl katkı sunabilirim, hı hı, nasıl destekleyebilirim, hı hı, diye yaklaşırlarsa,
hı hı,
ve dediğim gibi açık bir iletişimde kurarlarsa o zaman bu çatışmayı rahatlıkla ortadan kaldırabiliriz
böyle
diye düşünüyorum.
Böyle bir ebeveyn bulursanız bana da haber verin. Sizinki öyleydi herhalde.
Var var. Anladık. Var. Biz işte ne yapmamız gerekiyor?
Alınırlar.
Karşılıklı.
Alınırlar.
Öf. Ama bakın. İşte...
Ay ki al çocuğuna kendi bak o zaman.
Mı derler.
Her şey olabilir.
Ha, ama
çok
ne dedik orada? Orada ne dedik?
Sağlıklı bir iletişimle.
Evet, kesinlikle. Açık birbirimize.
Tamam.
Birbirimizin arkasından konuşmayacağız.
Yüz.
Düşüncelerimizi kendi içimizde dile getirmeyeceğiz.
Hı hı.
Oturup Yani bunun neden doğru olduğuyla, evet, bunun neden yanlış olduğuyla İkna ilgili. Evet. Ama açık açık bunu söylersek bence ortak bir yolda buluşabiliriz.
O ağladığı zaman biz emziği bala bandırır verirdik. Siz niye vermiyorsunuz şimdi? Olmaz anne, verilmez. Şimdi...
Ama nedenini de orada açıklamak tabii gerekiyor. Değil mi?
Hepsini yapın. Sakin sakin çözülebilecek kesinlikle, konular bunlar.
Kesinlikle.
Evet,
kesinlikle.
Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı benim eksik bıraktığım?
Vallahi az önce de söyledim. Büyük ebeveynler aslında bizim için önemli bireyler. Onlar bizim için hala birer danıştığımız değil mi? Kaynağımız.
Tabii ki.
Çocuklarımız için de modeller. Ama şunu da düşünmek gerekiyor. Evet, onlar bizim çocuklarımıza bakım veriyorlar. Hı-hı. Çocuklarımız için değerliler. Aile birliğinin devam etmesi için çok önemliler. Hı-hı. Ama bizim de onlarla yakın iletişimde bulunmamız, hı-hı, onlar için de çok önemli. Ölüm kaygısı yaşamamaları, hı-hı, kendilerini daha mutlu hissetmeleri, hı-hı, ve ben bu yaşımda hala bir şeylere
katkı
sunabiliyorum, hı-hı, destek verebiliyorum duygusunu onlara da yaşatmak bakımından, hı-hı, büyük ebeveynler de önemli, hı-hı, aile önemli, çocuklar önemli.
Evet.
O zaman diyoruz ki, sağlıklı, mutlu aile yapıları olsun ki, hı-hı, toplumumuz da aynı şekilde, hı-hı, sağlıklı bireylerden oluşan ve mutlu bir toplum olalım derim son, hı-hı, söz olarak.
Çok güzel, çok teşekkür ederiz hocam.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyenlerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Fatma Tezel Şahin'le sohbet ettik. Aile, çocuk ve iletişim, aile içi iletişim üzerine.
Ölürüm inan, ölürüm inan.
Mutlu Mutfak. Mutlu Mutfağımızda bugün Karadeniz bölgesinin lezzetlerini konuşacağız. Coğrafi yapısı ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Karadeniz bölgesi kendine has mutfağıyla da özel bir yere sahip. Karadeniz mutfağından dikkat çeken özellikleri ve lezzetleri paylaşacağız. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Aybüke Ceyhun Sezgin'de. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk, merhabalar.
Evet, bugün Karadeniz'e uzanıyoruz. Orada da çok değişik lezzetler var. Hani en son Doğu Anadolu bölgesinde, evet, Erzurum'daydık. Evet. Oraları anlattınız bize ama şimdi burada da bambaşka, farklı bir coğrafya, evet, farklı lezzetler.
Evet, aynen öyle. Türkiye'nin 7 güzel bölgesi ve kendine has özel lezzetleriyle Karadeniz bölgesi de kendi yerel coğrafi işaretli ürünleri, özellikle fındık, çay gibi ekonomi açısından, ihracat açısından önemli ürünleriyle de gündemde. Karadeniz bölgesine baktığımızda 18 ili olan il bakımından en kalabalık bölge Karadeniz. Tabii biz Karadeniz bölge mutfağını araştırırken 3 bölümde araştırıyoruz. Orta Anadolu, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz şeklinde. Çünkü coğrafi yerleşim, coğrafi durum, beslenme alışkanlıkları, mutfak kültürlerini değiştirebiliyor. Tabii Karadeniz bölgesinin en önemli özelliği yağış alması. Tabii yağış ve coğrafi alan, iklim, mikroklima özellikler mutfak kültürüne de yansıyor. Genellikle bakıldığı zaman her mevsim yağış alan, yıl bazında da sıcaklık farkları az hissedilen bir bölgemiz. Yerleşim alanlarına bakıldığında, belki gezdiyseniz Karadeniz'i, kıyı bölgelerinde dağınık bir yerleşme var. Merkezlere doğru daha bir toplu yerleşme var. Ve genellikle çalışan nüfus geçimini tarımla sağlayabiliyor. Fındık dedik, çay dedik, zeytin gibi ürünler de yetiştirilebilse de çok düşük düzeyde. Ama fındık ve çay ağırlıkta, turunçgil ve zeytin çok düşük düzeyde. Fındığa bakıldığı zaman Giresun, Ordu ve Trabzon illeri ön plana geliyor ki zaten Türkiye'nin %83 fındık üretimi bu bölgeden karşılanıyor. Çay dediğimiz zaman Rize yöremiz ön planda. Türkiye toplam çay üretiminin yaklaşık %100'ü bu bölgeden karşılanmakta. Tabii tütün de önemli bir geçim kaynağı olarak, özellikle Samsun, Amasya ve Tokat illerinde. Mesela Amasya'ya baktığımızda bir misket elması ki coğrafi işareti almış. Şekline bakıldığı zaman küçük, sert, sulu, evet, bir sulu yapıda ve farklı Amasya misket elması karşımıza çıkabiliyor. Tabii yörelerin kendine göre, coğrafi özelliklerine göre yetiştirdiği ürünler de farklılaşmakta. Mesela Rize kivi üretimiyle artık ön plana çıkan bir yöremiz olmakla beraber, işte Rize'nin de kendine göre işte Laz böreği, muhlaması, kuymak, bazı yörelerde muhlama, bazı yörelerde kuymak olarak isimlendirebiliyor.
Aynı şey mi hocam?
Şöyle, biz yöresel mutfaklar dersinde de yapınca bu ürünü, mesela Trabzon yöresinde kuymak deniliyor, Rize yöresinde muhlama. Birisinde peynir ağırlıklı, diğerinde de mısır unu ön planda ama ikisinin de ana bileşenleri, aynen, mısır unu, peynir ve tereyağı, bol tereyağı hatta. Önemli özellikler ve kahvaltıların olması olmaz baş tacı ürünleri arasında, evet, yer almakta. Karadeniz mutfağında mesela hamsi ön planda, duymuşsunuzdur. Hamsinin artık her çeşit ürünü yapılmakta. İşte evet, genellikle balık da kışa yakışan bir ürün.
Yiyebileceğimiz fiyatlarda olurlarsa.
İnşallah.
Kivi 99.90.
Öyle mi?
Evet.
Bir kilosu.
Karadeniz'de üretiliyor ama belki hani mevsimi değil diye yorum katmak istiyorum konuya.
Evet, evet, doğru. Hamsinin böreğinden tutun, köftesi, çorbası, hamsi kuşu gibi çok değişik lezzetleri var. Tabii şimdi hamsi deyince Trabzon yöresi aklımıza geliyor ama Trabzon'un bir de Akçaabat köftesi çok meşhur. Hatta coğrafi işaretle ünlenmiş. Evet, yani onun özelliği de tuz ve karabiber dışında hiçbir şey köfteye katılmaması.
Yani hamsinin önüne geçemez.
Evet.
Ün konusunda
evet,
bence.
Evet, aynen öyle. Çünkü hamsili pilav, hamsi kuşu gibi harika. Ürünleri önemli. Tabii yörelerde sebze ağırlıklı. Sebzelerin de genellikle kavurması yapılıyor. İşte mesela duymuşsunuzdur fasulye kavurması, turşu, hatta fasulye turşusunun kavurması.
Şahane.
Evet. Bir de dible ağırlıklı olarak pirinçle sebzenin bir arada.
Pirinci az.
Evet.
Diblenin özelliği pirinci az,
sebzesi yoğun.
Çok,
evet,
çok
evet.
Güzel.
Ünlü karalahana çorbası tükettiniz mi bilmiyorum. O da çok meşhur.
Güzelmiş.
Aslında şöyle.
Ama galiba tiroid sorunu olanlar tüketemiyordu değil mi?
Yani o yörede iyottan dolayı çok yağış aldığı için topraktaki iyot yoğunluğu azalıyor. O yüzden karalahana çorbasının şöyle özelliği var. Aslında çorba deniliyor ama çorba değil, yemek kıvamında.
Öyle mi?
İçinde ıspanağa benzeyen şey karalahanayı bilirsiniz.
Tamam.
Nohutudur, fasulyesidir, yarmasıdır.
Onu yedim. Çok yediniz güzel. Ekşisi çok.
Ama yemek kıvamında, ismi
çok,
çorba ama
tabii.
Yemek kıvamında olan bir ürünümüz. Tabii Bolu'da mesela şeyde çok önemli, Karadeniz mutfağında, ama Bolu'da dikkat ederseniz Mengen yöresi genelde aşçıların çıktığı yöre olarak bilinmekte. İşte paşa pilavı var, kendine özgü helvası. Paşa pilavı bildiğimiz patates salatası. Biz de yöresel mutfaklarda öğrencileri...
Yok.
Şey yaptık, böyle konu paylaşımı yaptığımızda paşa pilavı Allah Allah dedik. Bu pilavın acaba pirinç mi, bulgur mu ağırlıklı diye, ama bir önümüze geldi patates salatası. Ve yörede de bayağı bir meşhur. Samsun'a geldiğimizde bir Bafra pidesi meşhur ki coğrafi işaret alan önemli bir ürünümüz zaten. Başka bahsedecek olursak Giresun mutfağında fındık ağırlıklı. Biz bir çalışma yaptığımızda fındığın çiğ köfteye dahi katıldığına dair bilgiler edindik. Çiğ köfteye katılıyor, bunun çorbası yapılıyor. Genelde bildiğimiz üzere fındık tatlıların üzerine işte sütlacı süslemek amacıyla kullanılır. Ya da işte
öyle
farklı
yeriz.
Tas, evet.
Yani sade de yeriz.
Ama
yani
yemeklerin fındığı. Bileşimine de Giresun mutfağında çok fazla
güzel.
Giriyor. Evet. Tabii Giresun mutfağında mantar çeşitleri de çok fazla. Otlarla beraber işte dibleler çok ağırlıklı diyebiliyoruz. Yaptığımız biz çalışmada Laz böreği. Mesela Laz böreği tuzlu gibi dursa da aslında tatlı bir ürün. Evet. Akçaabat köfteden bahsettik. Turşu kavurması. Pepe çura diye bir yörenin, Rize'nin.
O neydi? Duydum ismini.
Özellikle bu üzümden yapılan, siyah üzümden yapılan yöreye özgü. Belki görmüşsünüzdür. Böyle şeye benziyor tadı. Bilindik.
İsmini biliyorum ama yani ne,
üzümden. Yok böyle kıvamlı.
Yemek mi?
Evet, yok, tatlı.
Tatlı.
Evet,
aa,
evet.
Bildim. Tamam. Bildin nişastalı.
Ha, nişastalı.
Şey.
Tamam, nişastalı bildiğimiz, genellikle hani böyle doğum yapan bayanlara süt olsun diye verilir. Yörede de pepe çura bu amaçla yapılır. Üzerine de fındık serpiştirilir. Tabii birçok kuymak dedik. O da çok önemli. Kendi yörenin kendine özgü isimleri alıyor. Yani mesela bir baktığımızda kıva yeneği diye bir yemeği var. İşte orman kebabı, mancar saçmalaması diye. Tatlı Bayburt çorbası var. Mesela Bayburt da hani önemli bu açıdan. Özellikle işte et yoğunluklu olarak kullanılan ayrı bir yöremiz olarak değerlendirebiliriz. Artvin'e bakıldığında endemik bitki açısından önemli bir yöre. Hatta biz Artvin'i şöyle değerlendirebiliriz. Tutmaç çorbası, işte hamsi çorbası, ev makarnası. Zaten yörede şöyle bir durum var. Yapılıyor, evet. Mesela şeye bakıldığında da Bartın'a bakıldığında bir Amasra salatası ön plana çıkıyor. Balık yine orada ön planda. Yoğurtlu mancar, tavuklu böreği, bilinen lezzetleri arasında yer almakta.
Burada da ihmal etmemeliyiz değil mi?
Tabii ki. Karadeniz
yani
deyince. Trabzon, yani iç kesimlerde birazcık daha su ürünlerinden ziyade büyükbaş hayvancılık ürünleri tüketilse de kıyı kesimlerinde genellikle balık çeşitleri yoğunlukta. Ona göre ürünler çeşitlenmekte. Başka bir şey bakıldığında mesela Amasya'da toyga çorbası.
Siz balık dediniz ya, ben ne dedim? Ben dedim ki balı da ihmal etmememiz lazım. Siz balığı söylediniz. Ben güzel söyleyemedim bence. Bal.
Ha bal. Ha evet. Orada bir anlam kayması.
Balı da ihmal değilsiniz. Yine balığa dönüyorsun. Bal. Bir dakika ya benim bal ne oldu?
Evet, Anzer
bal,
balı.
Anzer balı.
Evet, evet, yörenin.
O yüzden böyle Artvin falan oralar deyince evet, böyle bal yaygaların, geldi aklıma
evet,
bir anda.
Bal çok.
Orada şey, flora da çok farklı herhalde.
Evet, mikro klima, çiçeklerden elde edilen o aroma, zenginlik tabii bala da tat veriyor. Endemik bitki, hı-hı, türünün çok çok fazla olması etkileyebiliyor zaten. Hani Artvin yöresi de ballarıyla ünlü olan, hı-hı, bir, evet, yöremiz. Küçük, evet, kendi halinde bir yöre, hı-hı, ama doğasıyla, güzellikleriyle ön planda olan yörelerden bir tanesi. Başka örnek verecek olursak Karabük mesela, orada safran çok yoğunluklu. Evet. Hatta safrana ilişkin safranın artık sadece yemeklerde değil, hani bir baharat olarak kullanımı değil, artık kozmetik sektöründe de yavaş yavaş, evet, alın. Mesela kremlere katılıyor safran.
Renk konusundan
antimikrobiyal özelliğinden dolayı işte akne, sivilce, hani öyle bir şey görmüştüm, bu yöresel mutfak veya ürünlerin sergilendiği yerde, evet, safranın sadece baharat değil artık kremlerde, losyonlarda, kolonyalarda da yer aldı. Çünkü antimikrobiyal özelliğinden dolayı. Ama biz genelde safranlı zerde, safran bolu bükmesi gibi ürünlere katıldığını biliyoruz. Karabük'te zaten biliyorsunuz safranbolun yöresel evlerinde yöresel lezzetleriyle ikram edilen güzel ürünleri var. Sinop denildiği zaman belki duymuşsunuzdur, nokul cevizli, kıymalı veya üzümlü yapılabiliyor. Plaki ön planda. Keşkek yine bu yörede de meşhur. Zaten bildik üzere keşkek birçok yöremizde meşhur.
Siz galiba en son Doğu Anadolu'da anlatmıştınız değil mi? Keşkek,
doğru mu? Keşkek, evet, değil. Keşkek de yoğunluklu ama genellikle şeyde, Akdeniz bölgesinde şeylerde, düğün yemeklerinde, Konya'da mesela düğün yemeklerinde keşkek ön planda çıkar. Birçok ürünü söz konusu. Tabii bu ürünlerin çeşitlenmesinde o yörede yaşayan medeniyetlerin de etkisi çok söz konusu. İşte etrafında bulunan ülkelerin, milletlerinden bize geçen yemekler, bizden onlara geçen yemekler, etkileşimler halinde ürünler çeşitlenebiliyor. Mesela şimdi elimizde bir çalışma var, peynir rotalarıyla alakalı. Mesela burada farklı ülke medeniyetlerine ait kişilerin bize kazandırdığı hem yapım teknikleri açısından hem ürünlerin işte muhafazası açısından çok değişik tekniklerde bize kazandırılabiliyor ya da biz onlara, tabii, etkileşimle kazandırabiliyoruz. Mesela yörelerden de Balıkesir peyniriyle meşhur, hı-hı, yörelerden bir tanesi. Hatta şey vardı, yaptığımız çalışmada 50 şehirli, 50 peynirli şehir diye Balıkesir kitap çıkarmış Balıkesir, hı-hı, Büyükşehir Belediyesi ve şehir. UNESCO tarafından önemli bir yemek yarışmasında da birincilik ödülü almış. Yani yöreden yöreye tabii değişmekle beraber ama sütçülüğün, hayvancılığın yoğun olduğu yöre olduğu için, evet, ürünler de çeşitlenebiliyor.
Bir de Trabzon ekmeği var.
Evet. Ya, Trabzon ekmeği.
Onun hilesi nedir? Nedir oradaki
sır? Sert olmaz.
Yörenin,
bu hiç bayatlamıyor kolay kolay. Yani buzdolabına koyup dilimleniyor. Biraz sert hani o yapımından dolayı odun ekmeği.
Oradaki hani unsur nedir onu o kadar sert yapan?
Oradaki katılan işte endemik bitkilerden unlar. Ekşi mayalı üretilenler çok çok fazla Trabzon ekmeğinde. Tabii ekşi mayanın şöyle özelliği var. Fermantasyon sürecinde hakim olan mikroorganizmalar sayesinde muhafaza süresi çok çok uzun olabiliyor. Bizim normal tükettiğimiz ekmekten ziyade onun ömrü daha uzun. Sert yapıda olması, dokusunun sert olması. Tabii sadece kahvaltılarda değil, birçok ürünle beraber tükettiğimiz Karadeniz'in işte Trabzon ekmeği ünlenmiş. Tereyağı çok çok ünlü zaten, bilirsiniz. Kendi yaylalarında hayvancılıklı. Evet. Sütteki yağ oranının yüksek olması tabii lezzet de katabiliyor. Ya genellikle yörelerin coğrafi durumları mutfak kültürüne çok çok yansıyor. Çok ve tabii orada yaşayan yöre halkının da becerisi, Veya işte teknikleri, gelenekleri, görenekleri hepsi mutfak şekillenmesinde rol oynayan etkenler.
Hani karalahanayı biz çorbada dedik ama karalahanın sarması.
Tabii sarması da yapılır. Tabii kıymayla beraber
o pirinç. Zeytinyağlısı yapılır mı?
Sıcak tüketiliyor. Biz genel yöresel mutfaklarda evet yaptığımızda karalahana sarmasını güveçte dahi yapan öğrencimiz oldu. Şimdi genellikle finale yakın biz son dersi şöyle yapıyoruz. Kendi yöre yemeğinizi yapın diyoruz. Ha, evet, yöresel evet. Mutfaklar ha. Dersinde. Normalde yöresel mutfaklar dersinde biz haftalık anlatıyoruz. Ertesi hafta o bölgenin yemeğini yapıyoruz. Ama son hafta
herkes kendi yöresini,
özellikle şey istiyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş kendi anneannelerinden, babaannelerinden böyle bizim onu kayıt altına alabilecek şekilde reçetelendirip Akçaabat köfte, hamsi kuşu, pepe çura bunlar mesela gerçekten unutulmaya.
Yaptıkları bunlar mı?
Tabii onu genellikle onu getiriyorlar. Hatta şöyle yapıyorlar kuymak yaparken veya muhlama yaparken kendi bakır tepsilerini getiriyorlar, şeylerini, tavalarını getiriyorlar işte. Yöresel kıyafet giyinip belki güzel. Şeye de dönüşebiliyor. Şenlik havasında da yapabiliyoruz. Evet. Tabii önemli olan bunların kaybolmaması. Gelecek nesillere de aktarılarak ama özüne bağlı kalarak kayıt altına alınması
bu
önemli.
Bu bir sınav mı mesela?
Sınav yani gibi tabii değerlendiriyoruz. En azından bir sunum tekniği.
Bir master chef olayı var orada.
Yok çok profesyonel olmasın. Öğrenci bazlı motive ederek böyle bir değerlendirmemiz oluyor öğrencilerimize.
Peki, çok teşekkür ederiz hocam. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Aybüke Ceyhun Sezgin bizimle birlikteydi. Böylelikle programımızı nihayetlendiriyoruz. Sefa Aktan'la çalıştık teknik masada. Didem Güner'i Özlem Öztaş birlikte hazırlıyorlar programı. Ben Yasemin Pamukçu. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.
Kara deniz, sularım ne kara dur kara deniz.
baş tacı.